Ayrım 12. Marta Sofya. Sayfa 153. 11. İskenderiye'nin geçirdiği en sakin 20 sene 14 Ekim 412 yılında Theophilus'un ölümüyle son buldu. O sabahki duamız Çarlık'tan gönderilen yüksek rütbeli bir papaz tarafından yarıda kesildi. Yüzü çok ciddiydi ve sadece lektörümüz, Hristiyanlıkta kutsal kitabı kilise ayinlerinde okuması için seçilen kişi olan Ammonius'la konuşuyordu. Haberciyle konuşurken Ammonius'un ifadesi giderek üzgünleşiyordu. Ammonius'a en yakın duran grubu oluşturan Isidorus, Cyrus ve ben arkadaşımızın ifadesini görünce birbirimize endişe içinde bakmaya başladık. Ammonius papazı geçirince bize yaklaştı. "Kardeşlerim," dedi hüzün içinde, "bugün bizim için, İskenderiye için ve tüm Hristiyanlık için üzücü bir gün. Tanrı'nın sevgili kulu, kutsal papaz ve sevilen piskopos Theophilus dün gece hayata gözlerini yumdu. Öldü." Bu üzücü haber karşısında hepimiz sessiz kaldık. Kardeşlerimin yüzünde hüznün dışında endişeli bir ifade vardı. Theophilus şehirde Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan en önemli kişiydi. "Bu korkacak bir zaman değil kardeşlerim," dedi Ammonius endişemizi fark ederek. "Aziz babamızın kutsal anısı için dua edeceğiz, diz çökün." Dediklerini yaptık ve iki saat uzayan sabah duamızda varisinin Theophilus'un yaptığı işlere devam ettirebilmesini diledik. Theophilus'un ruhunun gökyüzünde olduğundan emindik. Bu amaçla dua etmeye gerek duymadık. Dualarımızı bitirdikten sonra piskoposun ziyaretinin gerçekleşeceği ve cenaze törenlerinin yapılacağı eski Serapyum'a gittik. Tüm pagan tapınaklarında yapılan ayinin bir parçasını oluşturan heykeller yıkılmış olmasına rağmen Serapyum hala ihtişamının bir kısmını koruyordu. Heykelleri yıkmak bir tür şeytan kovmaydı. Paganlar heykellerin temsil ettikleri Tanrı'nın ruhunu taşıdığına inanırlardı. Biz Hristiyanlar bunu reddetsek de gizliden gizliye içlerinde bir tür iblisin barındığına inanıyorduk. Bu yüzden heykellere zarar vererek ve şeytan çıkararak içinde yaşayan varlığı sakatlayıp öldürdüğümüzden emin oluyorduk. Daha da güvenli olması için tapınağa büyük haçlar çizerek ya da dikerek mekanı daha önceleri orada yaşamış olan iblislerin geri dönme ihtimalinden koruyorduk. Müzenin girişinde duran büyük heykellerin yüzleri tahrip edilmişti. Serapyum'un sütun başlarını süsleyen Tanrıca Hathor'un şefkatli ifadesi silinmişti. Duvarlardaki hiyerogliflerde yer alan hayvanlar, tanrılar ya da yaşayan canlıların temsil ettikleri hayatı yok etmek için her biri sökülmüştü. Tanrı Serapis'in daha önceleri bulunduğu yerin ortasından büyük bir haç vardı. Büyük bir haç ve bir mihrap. Müzedeki ek yapılardan bazıları ahıra, bazıları da terk edilmiş binalara dönüşmüştü. Kütüphane boştu ve karyatitler, karyatitlerim. Yıllar önce onları tanrı olmadıklarını, köleleri temsil ettiklerini açıklamamın hiçbir faydası olmadı. Hiçbir işe yaramadı. Beni tamamen yok sayarak yüzlerini parçalayıp şeytan çıkardılar. Eski bilgilerin muhafızlığını yapmış olan müzede Theophilus'un öldüğü gün tek bir kitap vardı, İncil. Yıllar geçtikçe yeni haline alışmıştım, ancak Hipatya'nın sınıfına asla girmediğimi söylemem gerekir. O sabah alana gittiğimizde daha hiç kimse gelmemişti. O gün piskoposun ziyaret töreni, ertesi günde cenaze töreni yapılacağından tapınağı toplamamız ve temizlememiz emredilmişti. Böylece tüm tapınağın içini ve ana girişini temizleme ve toplama işine giriştik. Görevimizi bitirdiğimizde Theophilus'un naaşının yerleştirileceği yere ufak bir mihrap koyduk. Öğle vakti Theophilus'un başdiakozu Timothy başkanlığındaki cenaze alayı geldi. Arkasından aralarında yeğeninin de bulunduğu 12 diakos sırtlarında tabutu taşıyarak geldiler. Onların da ardından kilisenin önde gelenleri, diğer tüm diakozlar, diakoz yardımcıları ve şehrin birçok lektörü dua ederek yavaşça yürürken arkalarından büyük bir grup ağıtçı teselli olmaksızın ağlıyordu. Piskoposun cansız bedenini görünce bunca senedir onun sadık hizmetkarı olan Ammonius'un yıkılacağını düşündüm. Fakat yanılmıştım. Kardeşimin sarsılmaz bir inancı vardı ve daha sonra bana anlatacağı gibi onun gökyüzüne çıktığına emin olduğundan ve üzülmenin tam tersine bir etki yaratacağına inandığından cesedin önünde fenalaşmamıştı. Cenaze alayı Theophilus'un naaşını yeni adı St. John Baptist Kilisesi olan Serapyum'un ortasına koyduğumuz mihrabın üzerine yerleştirdi. Başdiakos cesedin etrafına tütsü yaktı ve tütsü bitince kilisenin tüm mensupları merhuma saygılarını sunmak için hiyerarşik düzene göre sıraya girdi. Ammonius lektörlerle bizim aramızda duruyordu ve biz sıradan parabolenler olarak en sondaydık. Arkamızda dindarlar ve şehrin her köşesinden gelenler, piskoposa son kez veda etmek için bir sıra oluşmaya başladı. Hepimiz müze alanının içinde düzenin korunması ve gelen onca dindar kişi arasında bir tartışma çıkmaması için etrafı gözlüyorduk. Ammonius diğer lektörlerle birlikte aralarında Theophilus'un yeğeni olan Cyril'in de bulunduğu kilisenin önde gelenleri ve diyakozlar tarafından çağrıldı. Toplantıda ertesi gün gerçekleşecek olan cenaze töreninin organizasyonu hakkında görüşeceklerini düşündüm. Amma safça düşünmüştüm. Cenaze törenini tasarlamıyor, piskoposluk intikali için görüşme yapıyorlarmış. Cyril'in dönemi başlamak üzereydi. Ammonius döndüğünde her birimizi şehrin bir bölümünde görevlendirerek mümkün olduğu kadar çok sayıda parabolani bulup toplamamızı emretti. Gece olmadan hepsini St. Alexander Kilisesi'ne götürmemiz gerekiyordu. Bizi orada bekliyor olacaktı. Niyetinin ne olduğunu bilmediğimiz kardeşimizi sorgulamadan ona itaat ettik ve bize vermiş olduğu görevi yerine getirmek üzere müzeden çıktık. Çalışmakta olan arkadaşlarımı arayıp bulmak için görevlendirildiğim varoşları baştan sona kadar gezdim ve gün bitiminde 20'den fazla parabolani'nin St. Alexander Kilisesi'ne gelmesini sağladım. Kiliseye vardığımızda Ammonius'un çağrısının en az 200 parabolani'yi toplamayı başardığını görünce hayrete düştüm. Herkes Ammonius'u kendini cemaate adamış birisi ve zamanında tüm İskenderiye'nin diline dolaşan başarılarını sahibi olarak tanıyordu. Ammonius mihrabın karşı tarafında arada sırada bazı toplantılarda moderatörün kullandığı ufak bir kürsüde duruyordu. Herkesin geldiğini görünce onu tanımlayan karizması ve ikna kabiliyetiyle konuşmaya başladı. Geldiğiniz için teşekkür ederim kardeşlerim. Bildiğiniz gibi kutsal babamız öldü. Duraksadı ve artık bu haberin kimseyi şaşırtmadığını fark etti. Hepimizin onu tüm dikkatimizle dinlediğini anlayınca lafı uzatmadan konuşmaya devam etti. Bildiğiniz gibi inancımızın imparatorluk tarafından kabul edilmesinin kilisemize çok faydaları oldu. Bahsedeceği konunun gerektirdiği hassasiyetin bilincinde olduğundan konuşmasını yumuşattı ve imparatoru överek devam etti. Sevgili 2. Theodosius, Theophilus'un misyonerlik çalışmaları için hiçbir zaman ondan önceki babası ve ondan da önceki dedesi gibi merhametini ve yardımlarını esirgemedi. Konuya gel Ammonius diye bağırdı toplananların arasından sabırsız birisi. Ammonius dahil hepimiz bu açık olma talebine güldük ve lektörümüz duraksamadı. Pekala, hepiniz yönetimin kilisenin özel konularına müdahale etme eğilimini biliyorsunuz. Yetkililerin o an uygun düşen, o ya da bu piskoposu atamaya yatkın oldukları bilmediğiniz bir mevzu değil. Hepimiz suskunluk içindeydik çünkü bu herkesin bildiği fakat hakkında konuşmak bir yana tek kelime edilmesi bile çok tehlikeli olan bir konuydu. Ammonius oradakilerin korkusunu sezmesine rağmen konuşmasına devam etmeye karar verdi. Yönetimin Theophilus'un yerine baş diyakozu Timothy'ye atamak istediğini rivayeti bize kadar geldi. Bulunduğumuz yerde herkes bir şeyler mırıldanıyordu. Bunda kötü olan ne diye sordu birisi. Timothy baş diyakoz, piskoposun yerine gelecek en uygun kişi o değil mi? Ammonius'un yüzü onu ele veriyordu ve sorunun onu rahatsız ettiği belliydi. Neleri riske attığını farkında olarak ve tüm parabolanilerin yardımı gerekli olduğundan tekrar konuşmaya başladı. Timothy'nin başdiyakoz olarak piskoposluğa en yakın konumda olduğu doğru. Tekrar başlayan mırıltılar lafını böldü ve yeni tartışmaların gün ışığına çıkmasını engellemek için hemen konuşmasına devam etti. Ancak, dedi, Theophilus'un gözdesi her zaman yeğeni Cyril'di. Söyle bize Ammonius, bizi burada toplamamızı o mu istedi diye bağırdı oradakilerden birisi. Gözle görülür derecede rahatsız olan Ammonius yalan söyledi. Hayır, ben kendi isteğimle buradayım. Cyril'in bundan haberi yok. Onun dayısına olan sadakatimden dolayı hepinizi bu gece burada topladım. Sözlerinin sakinleştirici etkisini fark edince devam etti. Ve size soruyorum. Ona karşı yapılan rezillikler yüzünden Theophilus Konstantinopolis'e giderken kim ona eşlik etti? Kim her zaman yanındaydı? Cyril, Cyril diye bağırdı birkaç kişi aynı anda. Kim en zor zamanlarında bile Theophilus'a sadakatini gösterdi? Kimin Theophilus'un başlattıklarını kuşkuya yer vermeksizin devam ettireceğini düşünüyorsunuz? Cyril, Cyril, öyleyse yerel yönetimin Timothy hakkında beyan ettiği sahte erdemlerin sizi kandırmasına izin vermeyin. Şu anda onun hakkında bildiğimiz tek şey yönetimle birleştiğidir. Onların arasında çok sayıda Yahudi ve bazı eski paganların bulunduğunu, gizlemeye çalışmalarına rağmen hala vaftiz olmadıklarını hepimiz biliyoruz. Konuşmaya devam etmesine gerek yoktu. Neredeyse orada toplanan herkes Timothy'nin yenildiğini ve sadece Cyril'in dayısının yerine geçebilecek en iyi aday olduğuna ikna olmuştu. Her geçen an daha da coşuyorduk ve mırıltıların yerini muhalif sesleri boğan bağırışmalar aldı. "Susun, herkes dinlesin," diye bizi böldü Ammonius. "Yarın cenaze töreninden sonra İskenderiye'deki Hristiyanların arzusunun ne denli güçlü olduğunu anlamaları için hepimiz Cyril'i alkışlayacağız." "Evet, Cyril!" diye hevesle bağırdık. "Eğer gerekirse Yahudilere ve paganlara karşı Tanrı'nın adayını korumak için silahlarımızı savururuz." "Evet, evet, silahlar, savaşırız!" diye bağırarak cevap verdik hepimiz. Ammonius neticeden tatmin olmuş şekilde ara buluculuk yapmayı bıraktı. Neredeyse orada bulunan herkes Cyril lehinde ve Timothy aleyhinde bağırıyordu. Isidorus, Cyrus ve ben Ammonius'un ikna gücünden, parabolenler arasındaki liderliğinden o kadar gurur duyuyorduk ki Cyril'le buluştuğunu görmemize rağmen görmezden geliyor ve Cyril'in bu toplantının haberi olmadığını söylemesi dahil ağzından çıkan her kelimeye inanıyorduk. Bugün Timothy'ye iftira atarak şahsi güç savaşını başlatanın Cyril olduğunu biliyorum ve biz o geceden itibaren Ammonius'a olan körlemesine inancımızın kılavuzluğunda onun özel ordusuna dönüştük. Yüklendiğimiz bunca inanç tek bir adam için fazlaydı ve kendimizi Ammonius'un söylediklerini hiç sorgulamadan öylesine kaptırmıştık ki bilmeden dehşet ve zulüm dolu bir çağın temellerini oluşturuyorduk. Cyril, Ammonius aracılığıyla ilk silahlanma ve savaş çağrısını yapmıştı. Daha da kötü olan bizleri kardeşlerimize karşı savaşa çağırmasıydı. Kitlenin arzusu ne kadar da kolay idare ediliyordu. Konuşmacılar hangi dokunulmazlıkla belirip üstünlük adına konuşarak yüzlerce insanı kukla gibi oynatıyorlardı. Biriken coşkuyu kullanarak kahraman olmayanları göklere çıkarmak ve masumlardan hain yaratmak ne kadar tehlikeliydi. Ne tür saçma bir çılgınlık kişi kendi halkının arasına karışıp grup halinde böylesine anlamsız davranışlar sergilemeye iter? Bu soruların cevabını bugüne denk bulamadım ve bu satırları yazarken İsa Efendimiz'den sonra 5. yüzyılda hala aynı çılgınlıkların sokaklarımızda devam ettiğini gözlemleyebiliyorum. Tüm kardeşlerimiz dağıldıktan sonra ertesi günkü Baptist Kilisesi'ndeki cenaze törenine katılmayı kararlaştırmadan önce Ammonius, Cyrus, Isidorus ve ben mutluluk içinde görevimizi tamamlamış olmanın verdiği memnuniyetle müziğe döndük. Rakotis'te yürürken Isidorus Ammonius'a Cyril hakkında sorular soruyordu. Lektörümüz inancımızdan kuşku duymadan bize adayın erdemlerini satıyordu. Kendisi gibi basit bir lektör olarak başladığını, Nitria'daki keşişlerin arasında bir zahit olarak yaşadığını, kutsal kitabı kimsenin bilmediği kadar iyi bildiğini, dayısını ne kadar sevdiğini ve onun emeklerinin en büyük takipçisi olduğunu, kilisenin birliğini koruma arzusunun kesinliğini, sonsuz bilgeliğiyle Tanrı'nın ona bahşettiği muhteşem zekasını. Kırılgan zihnimizde yavaş yavaş Cyril, Theophilus'un diyakoz yeğeni olmaktan çıkmış, dünya üstünde yaşayan bir tür azize dönüşmüştü. Ertesi gün kararlaştırıldığı gibi neredeyse şehirdeki tüm paraboleniler, keşişlerle ve birçok dindarla birleşerek müze kapısına geldi. Yönetimin yetkilileri gelince cenaze töreni başladı. İskenderiye'nin birçok sakini gibi törenin bitmesi için müzenin dışında beklemekle yetinmemiz gerekiyordu. Dışarıda geçirdiğimiz zamanı boşa harcamayarak oradakiler arasında Timothy'nin Yahudiler ve paganlarla birlik olduğunun, bunların da yönetim aracılığıyla onu piskopos yapmak istediklerini söylentilerini yaymaya başladık. Tören bitince orada toplanan yüzlerce insan Theophilus'un yerine geçecek tek adayın kim olduğunu gayet iyi biliyordu. Tüm gelenekleri bozarak kiliseden ilk çıkan Cyril oldu. Arkadaşlarım, ben ve büyük çoğunluk onu sevinç ve sadakatle alkışlıyor, çığlıklarla dayısının yerine geçecek kişi olmasını istiyorduk. Cyril, piskopos! Cyril, piskopos! Gürültünün ve kalabalığın içinde tek anlaşılan şey buydu. Ardından Timothy, kilisenin diğer önde gelenlerinin ve yerel yöneticilerin eşliğinde dışarıya çıktı. Öyle bir yuhalıyor ve hakaretler ediyorduk ki tapınağın içine geri döndüler ve ancak piskoposun cesedini mezarlığa götüren alaya katıldıklarında çıkabildiler. Çoğunluğu ikna etmiş olmamıza rağmen Cyril'e yönelik onu tasvip edilmediğini gösteren yuhalamalar ve uğultular da duyuyorduk ve Timothy lehine sloganlar atılıyordu. Bazıları duruşumuzdan ikna olmamıştı ve Ammonius'un öngördüğü gibi Cyril'in tayin edilmesi için kılıçlarımızı savurmamız gerekti. Çöl keşişlerinin yanı sıra İskenderiye'deki ruhbanların çoğu Timothy'yi destekliyorlardı ve onlar da başkomutan Abundantius yardımına ve arka çıkmasına güveniyorlardı. Bunun tersine Cyril kendisini az sayıda ruhban desteklediğinden bizim desteğimize ve her şeyden çok körü körüne itaat etmemize güveniyordu. Theophilus'un toprağa verildiği gün hava karardığında Ammonius hepimize bıçak temin etti ve hiç soru sormadan Timothy yanlısı olduğunu bildiklerimizin evlerine kadar onları takip ettik. Evlerinden yalnız başlarına çıkmalarını bekleyip onları pusuya düşürerek ve sokakta köşeye sıkıştırarak tutumlarını değiştirmedikleri takdirde onları öldürmekle tehdit ediyorduk. Bu da kutsallığı kendi çıkarları adına satan utanmaz lektörümüz tarafından değerlendirilecekti. Onlar da hata ederek tutumlarını değiştirmediler ve yardımını istedikleri Abundantius onların korunmaları için şehre bir müfreze yolladı. Kutsal iradenin ehli olduğumuzu sanmanın verdiği bağnazlıkla zorbalığa devam ettik ve Cyril'in muhaliflerinin çoğunu düzenlediğimiz bir takım saldırılarla ortadan kaldırdık. 3 gün süren çarpışmadan sonra yönetim, başkomutan ve Timothy'nin yandaşları pes etti. Başdiakoz yakınlarıyla birlikte İskenderiye'den kovuldu ve Cyril herkesin onayıyla piskoposluğa atandı. Arzumuzu nasıl dayattığımızın, daha doğrusu Cyril'in arzusunu nasıl dayattığımızın farkına daha yeni vardım. Ammonius'a göre doğru olanı yaptığımıza emin olmanın verdiği güven ve Theophilus'un yeğeninin yeni piskopos olarak atanması anlamını taşıyan eylemlerimizin onaylanması kuşkuya yer vermiyordu. Yaptıklarımı ahlaki açıdan sorgulamadım ve böylece parabolane olarak verdiğim hizmette savaş ve kan içeren bir dönem başladı. Silahlanmak, başkalarına saldırmak ve Tanrı adına savaşmak bana haç ile çelişkili gelmemişti. Çünkü verilen emirleri sorgulamak prensiplerimizin arasında yer almıyordu ve ben sorgulama işini seneler önce bırakmıştım. Cyril'in tayiniyle başlayan barış süreci çok uzun sürmedi. Kutsal görev daha en başından inancın saflığı adına saldırgan bir tutum yüklenmişti. Bir komünyon toplantısı sırasında Hristiyanların öğreti olabilmesi için yapılan savaşta yeni düşmanların varlığını belirtti. Novatyancılar, Tanrı ve tek gerçek kilise adına açık bir şekilde yapmamasına rağmen yüzlerce kişiyi ölüme, sürgüne ya da saklanmaya mahkum etmişti. Cyril sözlerin en sadık hizmetçilerinin zihinlerini ve kalplerini zehirlediğini biliyordu ve bunlar, yani biz, piskoposumuz bizi asla azarlamadığından, iyilik yaptığımızdan emin olarak davranıyorduk. Farkında olmadan, fakat görevimizden emin bir şekilde yavaş yavaş yerel hükümetin rakiplerine saldırıyorduk ve bu da yönetimle aramızda gerginlik yaratıyordu. Artık işimiz sadece hastalara ve muhtaçlara bakmaktan ibaret olmadığından, sokaklarda 10-12 kişilik kalabalık gruplar halinde 2 sıra olarak gezmeye başladık. Küçük bir garnizona benziyorduk ve öyle davranıyorduk. Aramızdaki tek fark bizim Cyril'in kanunlarına dayatıyor olmamızda ve Nikea konsili her adımımızda bize eşlik ediyordu. Günlük işler hep aynıydı. Şafak sökmeden kalkıyor, sabah dualarımızı ediyor ve bitirince görevlerimizi yapmak için sokaklara çıkıyorduk. Cüzdanların mahallesine doğru gitmeye başlıyorduk ve yolumuza bize müdahale etmeye gerektirecek bir şey çıkacak olursa davranmakta tereddüt etmiyorduk. Bir gün bir adam ve yanında eskiden paganların giyindiği şekilde giyinmiş bir kadın gördük. Saçları arkadan topluydu ve boynundan çok güzel bir etol sarkıyordu. Açık omuzları herhangi birini tahrik edebilirdi. Aramızdaki en kaba kişi olan Istodorus tereddüt etmeden adamı durdurdu. "Utanmıyor musun?" diye sordu tehditkarca. "Nasıl böyle giyinmesine izin verirsin? Kapat üstünü." İkisi de korku içindeydi. Etrafları çevreliydi ve adam kadının başını tüniyle kapattı. "Tamam tamam parabolaniler," diye cevap verdi. Gidebilecekleri en hızlı şekilde kafaları önlerinde ve korku içinde uzaklaştılar. Yavaş yavaş edindiğimiz otoritenin tadını çıkarmadığımızı söyleyemeyeceğim. İnsanlar bize saygı duyuyordu ve en mütevazi olanları bizi çok seviyordu. Bazen bizimle yemeklerini paylaşırlardı. Diğerleri bizlere kullanmamız için eski pabuçlar ve kıyafetler verirlerdi. Gittiğimiz yerlerde adalet sağladığımıza gerçekten inanıyordum. Pazarın olduğu sokaklarda yürürken bir tüccar ve müşterisi bağırarak tartışıyor, oradan geçenlerin ve merakların bakışlarını üzerlerinde topluyorlardı. Paramı bana geri ver. Balığı beğenmemiş olman benim sorunum değil. Paramı istiyorum. Yeter, diye araya girdi Ammonius ve müşteriye dönerek. Eğer paranı istiyorsan balığı geri vermelisin, dedi. Yediğim balığı nasıl geri verebilirim? Bana paramı geri vermesini istiyorum, dedi müşteri küstahça. Para Bolani'yi dinle, diye karşılık verdi tüccar. Hepimiz müşterinin etrafını çevrelemiştik ve sırf varlığımız ısrarından vazgeçmesine yetti. Hepimize baktı ve orayı terk etmeyi tercih etti. Cüzdanların yaşadığı mahalleye gelene kadar yürümeye devam ettik. Mahalle şehrin dışındaydı ve en ağır hastalar yardımımızı bekledikleri karanlık bir barakada yığılmış halde yaşıyorlardı. Girmeden önce içerideki kokuşmuş havayı solumamak için suratımızı pelerenlerimizle kapatıyor, ellerimize de bezler sarıyorduk. Haftada en az iki kez uğramamıza rağmen mekanın görüntüsü beni hep üzüyordu. Hep aynı şeyleri yapıyorduk. Acıkanlara yemek dağıtıyorduk. Ölmek üzere olanlara yemek yediriyor ve teselli ediyorduk. Ölenlerin cesetlerini alıyorduk. Cüzdanla kaplı cesetleri bir el arabasına yüklüyor ve denize yakın boş bir alana götürüyorduk. İyi bir yer oluşturana kadar odun topluyor ve sonra cesetleri oraya yerleştiriyorduk. Ateş yakıyorduk ve hastalıktan çürümüş bedenlerini alevler yok ederken bu talihsizlerin ruhları için dua ediyorduk. Ellerimize sardığımız bezleri de oraya atıyorduk. Taşlık bir bölgede oluşumuzdan faydalanarak kıyafetimizin içinde sakladığımız bir kesede taşlar biriktiriyorduk. Bunu neredeyse her gün yapıyorduk çünkü psikoposumuzun belirttiği grupları bu taşlarla rahatsız edip huzursuz olmalarını sağlıyorduk. Bir yandan silahlanırken öte yandan da hep bir ağızdan ilahi söylüyorduk. Beni düşmanlarımdan kurtar. Ey Tanrım, bana saldıranlardan beni koru. Beni suçlulardan kurtar. Kana susamışlardan beni koru. Pusuya yatmış zalim insanların beni beklediklerini gör. Bunu o sırada yanımızdan geçmekte olan bir asker garnizonuna atfen söylüyorduk. Dikkatle bize bakıyorlardı ve biz de onlara güvensizlikle bakıyorduk. Kolluk kuvvetleriyle aramızdaki mesafe ve düşmanlık giderek artıyordu.